Ayrım 15. Yetişin Çocuklar. Selçuk Şirin. Sayfa 187. Çok çalış demek bir işe yaramıyor. Gates hikayesinde olduğu gibi zirveye çıkmak için bireysel ve çevresel koşulların hazır olması gerekiyor. O nedenle iş ilk başta anne babalara düşüyor. Hayır, sadece iyi bir ev ortamı, iyi bir okul ortamı sunmaktan söz etmiyorum. Çocuklarımızın yukarıda saydığımız zirveye çıkmanın dört adımının her birinde bizim destek ve yönlendirmemize ihtiyacı var. Üstelik erken yaşlardan itibaren ama en çok da ergenlik döneminde buna ihtiyaçları var. Bu anlamda anne babaların en büyük hatası bir önceki bölümde sıraladığım dört adımdan en sonuncuya takılıp kalmaları. Çalış çocuğum demek. Bu tek başına hiçbir işe yaramaz. Eğer ergenlik çağına gelmiş çocuğunuza sadece çok çalış diyorsanız bilin ki bir şeyleri eksik yapıyorsunuz. Onların başarması için öncelikle kendi hayallerini keşfetmesi şart. İlk adım bu. Bu ilk adım olmadan ilerleme olmuyor. Şimdilerde vizyon denilen, olmayanı olur eden hayal gücü her dehanın oluşum sürecindeki en temel motif. Herkesin olmaz, olamaz dediğini yaptıkları için hikayelerinin sonuna bakarak başarılı diyoruz onlara. Ama hayal kurmak da tek başına yetmiyor. O adımdan sonra da bize iş düşüyor. Çocuklarımıza gerçekçi bir şekilde kendilerini tanımaları için fırsat vermeliyiz. Sonra da onların başkalarından geri bildirim almasına, eğer ev ortamında yoksa dışarıdan iyi bir akıl hocası bulmalarına katkıda bulunmalıyız. İşte bu üç adımı attıktan sonra çocuklarımıza çalış deme hakkını elde ediyoruz. Zaten o adıma geldiğinizde göreceksiniz ki kendi hedefine odaklanmış, nerede olduğunu bilen, etraftan sürekli geri dönüş alan çocuk zaten son adımı da kendisi atacak. O nedenle yıllardır ısrarla çalışmaktan ziyade hayallerin üzerinde duruyorum. Madem herhangi bir alanda beceri kazanmadın, zirveye çıkmanın ilk adımı hayal kurmak, o halde gelin biraz daha hayaller hakkında konuşalım. Önce bir bilgi notu paylaşayım. Intel ve Bright Future tarafından 10 şehirde 8 ile 55 yaş arası 2000 kişiyle yapılan bir araştırmaya göre bizim çocukların yarısı hayal kurmuyor. Yetişkinlerde durum daha da berbat. Her 6 yetişkinden sadece biri hayal kuruyor. Bekarlar evlilerden, kadınlar erkeklerden, genç yaşlılardan, taşrada yaşayanlar büyük kentlerde yaşayanlardan daha çok hayal kuruyor. Ve maalesef kurulan hayallerin önemli bir kısmı bir meslek hayali. Hayal kurmak için önce itiraz etmek gerekiyor. Eleştirmeden özgün hayaller kuramayız. İstediğiniz teknolojik icadı, istediğiniz coğrafi keşfi, istediğiniz tarihsel dönüşüm anını ele alın. Hepsi bir bu böyle olmak zorunda değil itirazıyla başlamış. O itirazın tetiklediği yeni ve bambaşka bir hayalle gerçekleşmiştir. Hem beşeri anlamda çocuklarımızın hem ekonomik kalkınma anlamında ülkemizin ilerlemesi için hayal kurmayı önemsememiz gerekiyor. Özellikle içinde yaşadığımız katma değeri yüksek üretim çağında çocuklarımızın rekabet edebilmesi için onlara eleştirel düşünce becerileri kazandırmalıyız. İşte tam da bu nedenle bizim de ülke olarak kurucusu olduğumuz ve büyükelçi seviyesinde temsil edildiğimiz OECD, bir kalkınma kuruluşu olduğu halde gençlerde eleştirel düşünme ve problem çözme becerisini ölçüyor. Bu ölçümün gerekçesini de yeni ekonomide gerekli beceri setleriyle açıklıyor. Her şeyin robotlara ve bilgisayarlara bırakıldığı bu çağda ancak soru sorabilen, yaratıcılık gösterebilen ülkeler ileri gidecek çünkü. Bizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından OECD için toplanan verilere baktığımızda 15 yaşındaki gençlerimiz arasında ileri derecede eleştirel düşünme yani veriyle itiraz edebilme becerisine sahip gençlerimizin oranı kaç dersiniz? Güney Kore'de bu oran %28, OECD ortalaması ise %11. Bizde ise bu oran maalesef %2.2. Bu kadar düşük bir oranla hızla ilerleyen yüksek teknolojiye dayanan yeni ekonomide bizim dünyayla yarışabilmemiz sizce mümkün mü? Elbette değil. İş yine anne babalara düşüyor. Özellikle ergenlik döneminde çocuklarımızın var olan asi ruhlarının kıymetini bilmeliyiz. Onlara ayakları yere basmayan hayallerinde eşlik etmeliyiz. Çünkü yaratıcılığın en yalın tarifi zamanı ve mekanı yok saymaktır. Mihaly Csikszentmihalyi'nin flow yani akış kuramına göre yaratıcılık, tam da koşullardan bağımsız olarak zamandan ve mekandan kopmak, bir anlamda kendini odaklandığın işin akışına bırakmaktır. Kaybetmeyi göze almadan ilerleme olmuyor. Ben hayaller üzerine odaklanınca ister istemez ama hocam sınavlar deniyor. Doğru, sınavlar önemli. Benim de çocuklarım sınavlardan geçiyor. Onlar başarısız olunca ben de söyleniyorum, onlarla tartışıyorum. Kızıyorum evet ama bütün bunlar şu gerçeği değiştirmiyor. Her başarısızlık kendi içinde bir öğrenme fırsatı barındırıyor. Kimse zirveye ilk tırmanışında ulaşamıyor. Herkes düşüyor, kalkıp devam edenler ileri gidiyor. Bu hayatın her alanında geçerli bir kural. İşte biliyorsunuz, Einstein ilkokulda başarısızdı. Michael Jordan lise takımına bile girememişti. Ya da Abraham Lincoln'in hayatına bakın. Aklı hayale gelebilecek her göreve talip olmuş bir politikacı. Meclis üyeliğinden başkan yardımcılığına kadar aday olduğu hiçbir seçimi kazanamamış bir politikacı. Üstelik müflis bir tüccar. Ama bugün Amerikan tarihinin en başarılı başkanı kim diye sorulduğunda ilk akla gelen isim Lincoln. Angry Birds adlı mobil oyun milyarlarca dolara satıldığında bu oyunun nasıl ortaya çıktığını merak etmiştim. Üç kafadar bir araya gelip ufak bir oyun şirketi kuruyor. Angry Birds bu şirketin 52. oyunu. En yaratıcı fikirlerini ilk başta piyasaya çıkartmışlar ama umduklarını bulamamışlar. Her biri diğerinden başarısız tam 51 oyun. Örnekleri çoğaltmama gerek yok. Her başarının ardında kaybetmeyi göze almış ama inatla mücadeleye devam etmiş birileri var. Kimin tercihi? Her sene üniversite tercihi yapan genç arkadaşlara bir mektup yazarım. Elden ele bu mektupları ulaştırırım. Bu sefer o mektubun bir benzerini ebeveynlere yazmak istiyorum. Zira gençlerin tercih zamanı en büyük dertleri, kendilerinden çok ebeveynlerini dert etmek. Son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Öncelikle üniversite tercihi konusunda bildiklerinizin son kullanma tarihinin geçtiğini unutmayın. Biliyorum ki siz de benim gibi oldukça stresli bir üniversite tercih serüveninden geçip geldiniz bugüne. Şimdi kendi tecrübelerimizden yola çıkarak aynı stresi çocuklarımıza aktarıyoruz. Ancak bu tabloda bir sorun var. Hayır, sorun üniversite tercihini dert etme ya da ciddiye alma sorunu değil. Sorun bizim zamanımız ile şimdiki zaman arasında dağlar kadar fark olması. Üniversiteler değişti, sınavlar değişti, meslekler değişti. Yani bizim kendi üniversiteye giriş tecrübemizin kendi çocuklarımıza sınırlı bir faydası var. Ben üniversite sınavına girdiğimde 28 üniversite vardı mesela. Siz girdiğinizde kaç tane vardı bir hatırlayın. Şimdi yüzlerce üniversite var. Ben üniversiteye girdiğimde bölümleri soldan sağa saysan tek sayfada toplardın. Ama şimdi öyle mi? Her gün yeni bir bölüm açılıyor. Kontenjanlara ve dışarıda kalma olasılığına hiç girmiyorum. Şimdi isteyen bir öğrenci için üniversiteye girmemek diye bir seçenek yok. Bütün bu değişimler içinde bir de prestij meselesi var. Bizim zamanımıza değer verdiğimiz marka okullar artık değişti. Onların yerine yeni markalar geldi. Tabii en büyük değişiklik sınavlarda yaşandı. Bizi seçen sistemin şimdikiyle benzer hiçbir tarafı yok. İşte bütün bu nedenlerle kendi ön yargılarımızı çocuklarımıza dayatma riskimiz çok yüksek. Onların tercih sürecine destek olurken kendi tecrübelerimizin son kullanma tarihinin geçmiş olabileceğini hesaba katalım. Tabii bir de şu var, bizim kuşak için üniversite tercihi demek meslek tercihi demekti. Artık böyle bir dünya yok. Doktor, mühendis ya da öğretmen olarak mezun olanların bir ömür bu mesleği yaptığı devir bitti. Çünkü hem bireylerin beklentileri hem de meslekler hızla değişiyor. Ortalama yaşam süresi uzuyor. Emeklilik yaşları da giderek daha ileriye atılıyor. Hesap şu ki bizim çocuklarımız en az 3 belki daha çok kariyer değiştirecek. Pek çoğu mezun olduğu alanda hiç çalışmayacak. Muhtemelen mezun olduğunda şu an tercih formunda olmayan mesleklerden birinde çalışacak. Bakın iş ilanları sayfalarına. Aranan elemanların çoğu üniversite tercihi rehberinde olmayan mesleklerden oluşuyor. 21. yüzyıl becerileri. Peki hocam, yarının meslekleri nedir diyenler için elimde çok somut bir liste var. Dünya Ekonomi Forumu geleceği şekillendiren sektörlerde çalışan 816 kişiyle bir araştırma yapmış. Sordukları soru çok basit. Önümüzdeki dönemde rekabet hangi alanlarda olacak? Uzmanların öngörüsü önümüzdeki 10 yılda ekonomik rekabetin şu alanlarda gerçekleşeceği yönünde. Yapay zeka, blockchain, 3 boyutlu yazıcılar, mobil teknolojiler, sürücüsüz araçlar, mobil internet, robotik sanal zenginleştirilmiş gerçeklik, ses kontrollü araçlar ve 5G. Bu alanların her biri diğerini tetikler nitelikte elbette. Yani yarış bu alanlarda olacak ama bu alanların çoğu tercih formunda yok. O nedenle tercih yaparken mesleği değil disiplini seçenlerin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu ne demek diye merak ediyorsanız bir örnekle açayım. Özel bir gerekçeniz yoksa işletme yerine ekonomiyi seçin. İlki meslek, ikincisi disiplin. Aynı şekilde temel bilimler, psikoloji, istatistik gibi bölümlerin uygulama sahası da çok geniş. Bir başka önemli nokta da şu, üniversite tercihi geri dönüşü olmayan bir tercih değil. Kendi hayatınıza bakın. Verdiğiniz kararların hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu ancak yıllar sonra anlayabiliyorsunuz. İlk başta size olumsuz gelen bir şey, yıllar sonra bir bakıyorsunuz başınıza gelen en iyi şey olmuş. Üniversite tercihi de böyle. Ayrıca bu tercih çocuğunuzun geleceğine dair vereceği kararlar içinde en kritik olanı değil. İleriki yıllarda daha pek çok tercih yapacak. Unutmayın, her sene üniversite sınavına giren çocukların önemli bir kısmı girdikleri bölümden mezun olmuyor. Mezun olanların çoğu o alanda çalışmıyor. Çalışanların çoğu ileride başka alanlarda eğitim görebilmek için yüksek lisans eğitimi alıyor. O nedenle benim size söyleyeceğim ikinci tavsiye rahat olmanız. Siz rahat olun ki çocuğunuz da rahat olsun. O rahat olsun ki sağlıklı bir tercih yapabilsin. Şimdi eğer bu konuda hemfikirsek daha somut noktalara geçebiliriz. Tercih yaparken eğer çocuğunuz taban puanlarına, sıralamalara bakmıyorsa siz de bakmayın. Bütün bu veriler geçen sene sınava girenlerin belirlediği bir referans noktası. Başkalarının tercihleri. Siz çocuğunuzdan kendisine en uygun olan tercihi yapmasını isteyin. Hayallerine, planlarına, çabalarına göre ideal olanı o seçsin. Başkalarının tercihleriyle hareket etmesin. Sadece taban puan ya da sıralamayla tercihlerini belirleyenlerin uzun vadede yaptıkları tercihten mutlu olmama ihtimalleri yüksek. Bölümlerde, üniversitelerde zaman zaman içinde bulunduğumuz ana göre popüler olabiliyor. Bugün popüler olanın yerinde yarın yeller esiyor olacak. O nedenle sıralamaları tek referans noktası olarak görmeyin lütfen. Asıl olan çocuğunuzun kendisini nerede gördüğü ve ne istediği. Bu testi evde uygulayın. Biliyorum ben hayal, tutku, beklenti deyince çok soyut kalıyor ifadelerim. O nedenle evde sizin de uygulayacağınız basit bir test yapalım. Çocuğunuzun yaparken zamanı ve mekanı yok saydığı uğraş nedir? Var mı çocuğunuzun hayatında böyle bir tutkusu? Bunu çocuğunuza da sorabilirsiniz. Nedir onun her şeyi unutarak odaklandığı uğraş? Bu kimi için matematik problemi çözmek, kimi için yemek yapmak olabilir. Kimi için kodlama, kimi için de resim yapmak olabilir. Müzik, dans, futbol. Neyse çocuğunuzun tutkuyla bağlı olduğu uğraş, onu arayıp birlikte bulun. Bu soruya bulduğunuz yanıt her neyse o alanda bir tercih yapın. Sonra bu uğraş etrafında olası disiplin ve meslekleri araştırın. Eğer bu soruya bir yanıt veremediyseniz o halde çocuğunuza kendisini tanıması ve etraftaki fırsatları görmesi için fırsatlar sunmalısınız. Bunu ne kadar erken yaşta yaparsanız o kadar iyi. Tabii yukarıdaki soruya çocuğunuzun verdiği yanıt her zaman sizin hoşunuza gitmeyecektir. Mesela çocuğunuz tıp belgesellerinden hoşlanıyor, anatomi kitaplarından başını kaldıramıyor. Sağlık sektöründen tanıdıklarınıza durmadan sorular soruyor. Siz de tabii ki onun tıp doktoru olmasını arzu ediyorsunuz ama bir bakmışsınız o hemşireliğe merak sarmış. Ya da siz çocuğunuzun kimyager olmasını istiyorsunuz çünkü mutfak malzemeleriyle her gün deneyler yapıyor Ama bir bakmışsınız onun gönlü aşçılıkta. Çocuğunuz resim yapmayı seviyor. Siz onun mimar olmasını istiyorsunuz. Ama bir bakmışsınız o güzel sanatları kafasına koymuş. Ya da çocuğunuz etkin bir dil kullanıyor, iyi argüman geliştiriyor. Siz onun avukat olmasını istiyorsunuz ama o sosyal medya uzmanı olmak istiyor. Bütün bu tercihlerde sizin tek bir derdiniz var, çocuğunuzun iyi bir yaşam sürmesi. O nedenle şimdi bu paragrafta sıraladığım seçeneklere bakıp, ''Hocam, eğer işi çocuğa bırakırsak bu tercihleriyle o ileride aç kalır.'' diye aklınızdan geçiyor olabilir. Eğer böyle kaygılarınız varsa şöyle bir etrafınıza bakın. Meslekler arası gelir farkı mı yüksek yoksa meslek içi gelir farkı mı? Sıradan bir doktor mu çok kazanıyor, iyi bir hemşire mi? Bu devir ne yaptığınızın değil, nasıl yaptığınızın kıymetli olduğu bir devir. Robotların her yere girdiği bu ekonomik çağda çocuklarımızın rekabet edebilmesi, onların işlerinde çok iyi olmasına bağlı. O nedenle önemli olan onların seçtikleri alanda zirveye yürümesi. Bunun formülünü de bir önceki bölümde anlattım. İşine tutkuyla bağlı olmayan zirveye çıkamıyor. Formül bu kadar basit. Eğer çocuğunuz gerçekten tutkuyla bağlandığı bir alanı seçtiyse, bilin ki kendisi o alanda zirveye çıkmak için ilk adımı atmış demektir. Üniversite tercihi bu adıma ket vurmayacak bir tercih olmalı. Unutmayın ki sıradan bir gıda mühendisi olmak yerine mesleğine tutkuyla bağlı bir şef olmak hem çocuğunuzu daha mutlu edecek hem de ona daha iyi bir finansal gelecek sunacak. Peki hocam senin idealist önerilerini yapmazsak ne olur diyorsanız söyleyeyim. Çocuğunuz pek de sevmediği bir alana girer, birkaç yıl orada debelenir. Belki sizin baskınızla mezun olur ama inanın bulduğu ilk fırsatta o alanı terk eder. Her sene hem Türkiye'de hem New York'ta onlarca genç görüyorum. Aile zoruyla mühendisliğe girmiş, işletme okumak zorunda kalmış. Sonra bulduğu ilk fırsatta gönlündeki alana geçmiş. Arada yaşanan bunalımlı yılları, heba olan onca zamanı ve parayı hiç saymıyorum. O nedenle anne baba olarak tercih sizin. Ya çocuklar üzerinde baskı kurup kendi tercihlerimizi onlara dayatacağız ya da onların kendi tercihlerini hayata geçirmesine yardımcı olacağız. 15. ayarının sonu. Sayfa 196.